Ayrım 18.
Ey bilge kişi, dünya yaratıldıktan sonra kalan boşluğun iki parçaya bölündüğünü söylemiştin. Parçalardan biri boş bir levha olarak Ademoğluna verildi. Peki öteki parçaya ne oldu? Bu soruyu işitince kederlenen bilge, söylediklerinin doğruluğundan emin olmadığını gösteren ikircikli bir sesle şunları söyledi. İkinci parça düşmanına bağışlanan hediyeyi kıskanan Sabah'ın oğluna verildi. Fakat o düşler yaratmak yerine kendine verilen boşluktan bir para yaptı ve üzerine kendi suretini darbetti. Tuğrasını böylece bastığı parayı dünyaya saldıktan sonra yaratılmamış boşluğun ta kendisi olan bu paranın dünyada ne var ne yoksa hepsini, evet hepsini satın almasını beklemeye başladı. Zaten sonunda beklediği şey gerçekleşmeye başlamıştı. Parayı gören Ademoğulları altından ve gümüşten onun sayısız benzerini yaptılar ve bu paraların üzerine padişahların, sultanların ve kralların suretlerini ve tuğralarını darp ettiklerini sandılar. Oysa bu tuğraların ve suretlerin aslında Sabah'ın oğluna ait olduğunu bilemediler. Böylece onun suretini taşıyan para dünyayı ve içindekileri satın almaya başladı. Sabah'ın oğlunun kurabildiği tek düş, boşluktan yaratılan ve onun bizzat kendisi olan paranın bir düş olan dünyanın fiyatı ve değeri olmasıydı. Böylece Ademoğullarının o güne kadar zevkle seyrettiği dünyayı ve onun içindekileri bu para karşılığı tek tek satmalarını bekledi. Cahil adam öğrendikleriyle yetinmeyerek yine sordu. Ey bilge kişi, tuhaf sözler söyledin. Peki ama sözünü ettiğin Sabah'ın oğlunu nerede bulabilirim? Bilge adam cevap verdi. Çok kolay. Buradan gücün yettiği kadar uzaklaş ve karanlık çöktüğünde kuzeye dönüp bağır. Onun adını söyle. Sana mutlaka cevap verecektir. Cahil adam merakını nihayet tatmin ettikten sonra alimin elini öptü ve yanında getirdiği bir küp dolusu parayı ona vermek istedi. Fakat bilge paraları görünce adam akıllı tiksindi ve hiçbir lafı anlamayan bu cahil adamı sille tokat kovdu. Cahil adam neye uğradığını şaşırmış ve işin kötüsü yatışır gibi olan merakı yine kabarmıştı. Bu yüzden Sabah'ın oğlunun yurduna doğru tabana kuvvet yürüdü ve sonunda karanlık çöktüğünde ıssız bir ovaya geldi. Gökte bir tek yıldız bile yoktu. Cahil adam kuzeye dönüp bağırdı. Ey Sabah'ın oğlu, yaptığın işleri öğrendim ve buraya geldim. Söyle bana kimsin sen? Çevrede en ufak bir esinti bile olmadığı halde sanki bir fırtınanın uğultusu işitildi. Kuzeyden bir ses geldi ve adama dedi. Bünyamin masalların çocuklar üzerindeki uyutucu etkisiyle esnemeye başladığından kulakları tıkandı ve Ebrehe'nin okuduğu masalın son cümlesini bu yüzden işitemedi. Doğrusu cahil adamın akıbetini de pek merak etmiyordu. Bununla birlikte dinleme aletini kulağından çıkardıktan sonra aklına Sabah'ın oğluyla ilgili vaktiyle işittiği bir söz geldi ve gözleri ansızın büyüdü. Uykusu kaçar gibi olmuş, Sabah'ın oğlunun boşluktan yarattığı para kafasını kurcalamaya başlamıştı. Kabaran merakını yatıştırmak amacıyla içinden gelen bir sese uyup el kimya işliğine giderek bir kavanoz demir tozu aldı. Tozu bir kağıda yaydı ve parayı kağıdın altına yerleştirir yerleştirmez demir tozları birbirine yapışıp mıknatısiyet çizgilerini ortaya çıkardılar. Fakat bu çizgiler alışıldık türden değildiler. Cıva buharından sersemleyen Bünyamin bu çizgileri harf şeklinde gördü ve İblis aleyhillanenin tuğrasını seçti. Derin uykusundan öğleye doğru uyanan Bünyamin odasından dışarı çıktığında Ebrehe ve adamlarının çoğunun gittiğini ve teşkilatta sadece birkaç nöbetçi kaldığını gördü. Yılın 7. dolunayı o gece çıkacak ve kehanet aynası masalı doğruysa Mehdi şu saatlerde Konstantiniyye'ye batı kapısından girecekti. Bütün bunların kendisine oynanan oyunun bir parçası olduğuna inanan Bünyamin, olayları birbirine birleştirmek için düşünce gücünü seferber ediyor ama işin içinden bir türlü çıkamıyordu. teşkilatın girişinde zeminin boydan boya domuz yağına benzer bir maddeyle sıvandığını görünce zihni duracak gibi oldu ve biraz olsun huzur bulabilmek için kendini Aglaya'yı düşünmeye verdi. Yazdığı aşk şiirlerini gece yarısına kadar fısıltıyla defalarca okudu. Karanlık düşünceleri içinden bir çıkış yolu bulmaya çalışıp gözyaşı dökerken, günün doğmasına 5 saatten az bir zaman kala bir takım patırtılar işitti. Ebrehe ve adamları gelmişti. Odasından çıktığında, Zülfiyar ve diğer adamların ortasında, ağzı burnu kan içinde, halatlarla elleri kolları sımsıkı bağlanmış birini gördü. İyi ruhları ve melekleri uzaklaştırmak için yakalanır yakalanmaz tepeden tırnağa domuz yağına bulanan bu adam sözüm ona Mehdi'nin ta kendisiydi. Ancak eşkali gerçekten de ona uyuyordu. Hadis kitaplarının yazdığı gibi açık alınlı, küçük burunlu, iri gözlü, dişleri parlak ve seyrek, uyluk kemikleri uzun ve teni esmerdi. Kapıdan en son giren ve Mehdi'den uzak durmaya özen gösteren Ebrehe, Bünyamin'i umursamadan tutuklunun kapatılacağı hücreye ilerledi. Bu hücrenin Bünyamin'in odasıyla ortak bir duvarının olması belki de bir rastlantı olmayabilirdi. Odasına geri dönen delikanlı kapıyı kapadıktan sonra dinleme aletini çıkardı. Mehdi'yi gördükten sonra kendisinden böyle bir tepkinin beklendiğini düşünüyor, bu nedenle de yakalanacağı korkusunu pek taşımıyordu. Aleti duvara dayadıktan sonra şu konuşmaları işitti. Ebrehe muhtemelen Zülfiyar'a, ''Dışarıda neredeyse 30'a yakın dilenci çocuk var. Birkaç adam gönder ve durumu araştırsınlar.'' Zülfiyar, ''Evet, bu benim de dikkatimi çekti.'' Hınzır yedinin ne yapacağı belli olmaz. İşimizi sağlama almamız gerek. Çünkü önceki gün gelip kırmızı haplardan alması gerekiyordu. Hala gelmedi. Ebrehe, dediğimi yap. Bu arada hattatlara bir ferman hazırlatalım. Konusunu sana daha sonra söylerim. Şimdi işimize bakalım. Adamı işkence masasına yatırın ama bu kağıları önce domuz kanıyla sıvayın. Yoksa koparabilir. İşiniz bitince çıkın. Sorgulamayı ben tek başıma yapacağım. Bünyamin bu konuşmaların ardından odada uzun süre zincir şakırtıları ve inlemeler işitti. Hücre kapısı gürültüyle kapandıktan sonra Ebrehe ile baş başa kalan tutuklunun soluk sesleri bile rahatça duyulabiliyordu. Ebrehe, top kapısında göründüğün an senin Mehdi olduğundan oldukça kuşkulanmıştım. Ama çuvalı tependen geçirdiğimiz an bundan hiç kuşkum kalmadı. Çünkü bu çuval 1 yıldır domuz yağında bekletildiği için senin bütün gücünü alıverdi. Adam, yemin ederim ki ben Mehdi değilim. Söylediğiniz şey benim gücümü almış da değil. Çünkü ben zaten güçsüzüm. Lütfen bana işkence yapmayın. Bildiğim her şeyi anlatacağım size. Görevimi, manastırı, adamlarımızın tek tek isimlerini, her şeyi... Ama beni yine de bir tehlike olarak görüyorsanız öldürün gitsin. Yeter ki eziyet etmeyin. Acı çekmeye hiç dayanamam. Oy anacığım, anacığım neredesin? Bünyamin ağlamaya başlayan adamın hıçkırık seslerinin ardından bir tokadın şaklamasını işitti. Tokadı atan Ebrehe şunları söylüyordu. Sus, beni kandırmaya çalışma. Dişlerin seyrek, dilin ağır. Sırtındaki nişan bile kitaplarda yazıldığı gibi. Üstelik yıllar önce elime geçen bir ayna senin bugün tam da o kapıdan gireceğini göstermişti. Her şey senin Mehdi olduğunu gösteriyor. Ve sen beni yok etmek için buraya geldin. Bunu biliyorum. Ama seni yakalayan ve gücünü alan ben oldum. Seni öldürmenin imkansız olduğunu biliyorum ama gücünü almak çok kolay. Çünkü Mehdi'nin gücünün ona işkence yapıldığı sürece yok denecek kadar azalacağını, kara ilimlerle ilgili hemen her kitap yazar. Bu yüzden senin için 7 iklimin en usta, en gaddar işkencecisini getirttim. Üstelik yanında 1001 türlü eziyetin dik alasını anlatan 50 cilt kitabı var. Ayrıca eğer bir yolunu bulabilirse seni pekala öldürebileceğini söylüyor. ''Oy anacığım, anacığım, acıyın bana. Ben Mehdi değilim, benim adım Frans.'' Adam tekrar ağlamaya başlamıştı. Bünyamin, Ebrehe'nin sözünü ettiği işkencecinin kim olduğunu anlamıştı. Bu adam peltek dilli, donuk yüzlü biriydi. Denildiğine göre Arapçadan başka dil bilmiyordu ve teşkilata önceki gün gelmişti. İçerideki tutuklunun ağlaması ikinci bir tokat sesiyle kesildiğinde Bünyamin yeniden kulak kabarttı. Ebrehe hücre kapısını yumruklayıp dışarı bağırdı. Zülfiyar, Hattaka'yı derhal buraya getir. Kapı açıldıktan bir süre sonra Zülfiyar'ın şu sözleri duyuldu. Yüce Ebrehe, bu adamın işkence yapabileceğinden emin misin? Az önce gördüm. Daha mengeni kullanmayı bile bilmiyor. Arapça anlamadığım için onu sorguya bile çekemedim. Geldiğinden beri başındaki kukuletayı çıkarmadı. Siması Hattaka'nın resmine uyuyor ama yine de bir tuhaflık var. Bu sözlere rağmen kapı Zülfiyar'ın yüzüne kapandı. Olağanüstü heyecanlı olduğu sesinden belli olan Ebrehe, hücreye giren Hattaka'ya Arapça bir şeyler söyledi. Duvardan birbirine çarpan metal sesleri ve zincir şakırtıları işiten Bünyamin, adamın işkenceye hazırlandığını anlamıştı. Bu sırada tutuklunun telaşa kapıldığı da belliydi. Tutuklu, "Hayır, hayır, yapmayın. Ben bir Nemçe casusuyum. Hayır, yaklaştırmayın o kıskacı, anlatacağım. Önce dinleyin." Ebrehe, daha ne söyleyeceksin, her şey açık. Tutuklu, dediğim gibi ben bir Nemçe casusuyum. Her şeyin çok kolay olacağını söylemişlerdi bana. Dediklerine göre krallar gibi karşılanacaktım. Bunları sana kimler söyledi? Nemçe istihbarat teşkilatındakiler. Devam et. Çılgınca bir tasarıları vardı. Yıllardır, 10 yıllardır üzerinde çalıştıkları bir tasarı. Beç Kalesi'nin kuşatılmasından sonra neredeyse tam bir asır çalıştılar bu tasarı üzerinde. Hangi şeyden bahsediyorsun sen? Her şey 10 yıllar önce başladı. Ülkemde eşkalleri Mehdi'ninkine uyan kadınlı erkekli 40-50 kişi seçildi ve bunlar bir manastıra kapatıldılar. Sonra neler oldu? Bu kadınlar ve erkekler orada çiftleştirildiler. Neler söylüyorsun? Peki amaç neydi? Bu insanların doğan, büyüyen ve ergenlik çağına basan çocukları içinde eşkallerin Mehdi'ye en uygun olanlar seçildi. Bunlardan ikisi benim annem ve babamdı. Çocukların bu manastır dışına çıkmaları yasaktı. İlk nesilden kim varsa manastırdaki sırrın selameti için öldürüldü. İkinci nesildekiler Mehdi'ye öncekilerden daha fazla benziyorlardı. Onlar da yine aynı şekilde çiftleştirildiler ve benim de aralarında bulunduğum üçüncü nesil doğdu. Mehdi'nin sırtında taşıdığı söylenen nişansa sadece beşimizde vardı. Diğerlerinin akıbetlerini bilmiyorum. Babamı hiç görmedim. Ama annemi bir kez 3 yaşındayken gördüm ve o günden beri yüzünü asla unutmadım. Manastırda beşimiz bir koğuşta kalıyorduk. Adımız yoktu ve bizi numaralarla çağırıyorlardı. Bu yüzden 7 yaşıma gelince kendime Franz adını vermiştim. Ana dilimizi bilmiyorduk. Zaten manastırda sizin konuştuğunuz dil dışında başka bir dilden konuşmak yasaktı. Dayakla terbiye ediliyor, dininizi, geleneklerinizi ve adetlerinizi öğreniyorduk. Kardeşlerimden ikisi bu yüzden içlerine kapandı. Kollarını vücutlarına sımsıkı sarıp gün boyunca öne geriye sallanıyorlar. Artık en basit ihtiyaçlarını bile gideremiyorlardı. 3 kişi kalmıştık. Biri veremden öldü. İkincisi 16 yaşında aklını kaçırdı ve sonunda bir tek ben kaldım. Adamın sözlerini sabırla dinleyen Ebrehe nihayet dayanamayıp bağırdı. Yalan söylüyorsun. Kehanet aynası yıllardır bende. Ve onda okuduğum kehanetlerin hepsi birer birer çıktı. Bunlardan biri de senin geleceğini bildiriyordu. Adam, kehanet aynası bambaşka bir hikaye. İstihbarat teşkilatı yarım asır önce Avrupa'nın en usta saatçisini Beç kentine çağırdı ve ondan bir düzenek yapmasını istedi. Saatçi böylece senin kehanet aynası dediğin şeyi yaptı. Bu ayna birkaç ayrı düzenekten meydana geliyordu. Bunlardan ilki bir zamanlama düzeneğiydi ve ayna padişahınıza sözüm ona bir derviş tarafından hediye edildikten tam 40 yıl sonra bu zamanlama düzeneğiyle çalışmaya başlayacak ve güya kıyametin geleceğini haber verecekti. 26 yaşıma basıp teşkilatta yüzbaşılığa terfi ettiğim gün Beç tımarhanesine giderek bu muazzam aynayı yaptıktan bir yıl sonra çıldıran saatçiyi ziyaret etmiştim. Tasarıyı bana anlattıkları güne kadar 6 ay boyunca kurulmadan çalışan saatler yapılabildiğini biliyordum. Ama bu saatçinin 10 yıllar boyunca kurulmadan çalışacak olan bir düzeneyi gerçekleştirdiğini duyunca önceleri buna inanamadım. Bu yüzden bana sizlerin kehanet aynası dediğiniz şeyin çizimlerini gösterdiler. Hatırlayabildiğim kadarıyla ayna hediye edildikten 40 yıl sonra ilk düzenek bir ikinci düzeneyi harekete geçiriyor. Bu arada saatin içindeki metal tokmaklar çeşitli büyüklükteki çanlara vurup tıpkı müzik kutularında olduğu gibi kasvetli bir name çalıyorlardı. 40 yıl boyunca bir köşede duran bu aynadan bir takım tuhaf seslerin gelmesinin yaratacağı etkiyi varın hesap edin. Peki söylediğin doğruysa aynanın yüzeyindeki kum taneleri hiçbir etki olmadan hareket edip nasıl olur da kehanet yazılarını meydana getirebilirler? Anlatacağım. Senin kum tanesi dediğin şeyler aslında beyaz boya kaplı demir tozlarıdır. Aynanın tam altında ise tıpkı bir kafesi andıran ama birbirleriyle irtibatsız küçük demir çubuklar vardır. Öyle ki sadece bu kafes sistemindeki belli çubukları seçerek istediğin yazıyı yazabilirsin. Üçüncü bir düzenek, bu çubukların bazılarını ana mıknatısa bağlar bağlamaz demir tozları onlara yapışır. Böylece senin kehanet dediğin yazılardan biri ortaya çıkar. Bu yazılardan her biri tam bir yıl boyunca aynada görülür. Anlattıkların yazıların nasıl değiştiğini açıklamıyor. Kehanetlerden biri nasıl siliniyor öyleyse? Çünkü yazıların birdenbire silinip aynada başka bir kehanetin belirdiğini gözlerimle gördüm. Ne demek istediğini anladım. Bir yıl sonra kafes sisteminde yeni yazıyı oluşturacak çubuklar mıknatıslanır. Ama bu arada demir tozunun bir kısmı artık mıknatısiyeti olmamasına rağmen eski çubukların üzerinde kalır. Saatçi bu durumu da düşünmüş. Aynayı sırasıyla enine ve boyuna süpüren ve mıknatısiyetleri daha az olan iki demir çubuk, dördüncü bir düzenek sayesinde harekete geçerek bu kum tanelerini mıknatısiyeti daha fazla olduğu için onların yapışacağı yeni çubuklara doğru sürükler. Bu arada her yazı değişimi esnasında düzeneğin tokmakları çarka vurarak kasvetli melodiyi çalarlar. Peki bu aynada beliren kehanetlerin bir bir gerçekleşmesine ne diyeceksin? Söylediklerimin doğru olduğuna inan. Sözünü ettiğim bu düzenek padişahınıza derviş kılığındaki bir casus tarafından kehanet aynası adı altında verildiğinde onun 40 yıl sonra çalışmaya başlayacağı da biliniyordu. Hatta ne zaman neyin nasıl yapılacağı konusunda bir takvim bile hazırlanmıştı. Aynanın hediye edilmesinden 40 yıl sonra, yani bugünden 6 yıl önce ilk kehanet belirdiği zaman, adamlarımız Galata'nın arka tarafında 4 fıçı dolusu kırmızı tozu yakacaklardı. Takvimde bunun yılı, günü, hatta saati bile yazılıydı. Her şey o kadar kesin ve dakikti ki 40 yılın geçmesini sabırla bekleyen teşkilatımız sonunda harekete geçti ve kehanetlerin hepsinin sözüm ona gerçekleşmesini sağladı. Ertesi yılki kehanet Nemçe veliahtının öldürüleceğiydi. Elbette aslında çocuk öldürülmedi. Sadece göstermelik bir cenaze töreni düzenlendi. Diğer kehanetler de aynı şekilde gerçekleştirildi. Adamlarımız Anadolu'da isyan çıkarmayı başardı. Lehlerle yaptığımız bir savaşta mümkün olduğu kadar az bir kayıpla yenilip verimsiz toprakların bir bölümünü onlara bıraktık ve Tebriz'de yangın çıkardık. Bütün bunlar sizin sonuncu kehanete, yani Mehdi'nin geleceğine inanmanız içindi. Kehanetlerin hepsi doğru çıktığına göre buna da inanmanız gerekiyordu. Buna göre müminlerin kurtarıcısı olan Mehdi'yi hevesle ve umutla karşılamanız bekleniyordu. Tasarının tek amacı da buydu. Padişahınızın batı kapısından kente girecek olan Mehdi'nin elini öpüp tahtını ona bırakması ve aslında bir Nemçe casusu olan bu kurtarıcının ülkenizi yönetmesi. Bana bu yüzden krallar gibi karşılanacağım ve hiçbir zahmet çekmeyeceğim söylenmişti. Ama dedikleri gibi çıkmadı. Sonunda beni yakaladınız. Fakat neden hem Mehdi olduğuma inanıp hem de bana işkence yapmak istiyorsunuz? Sizler kimsiniz? Sus! Senin Mehdi olduğunu biliyorum. Bu masalları anlatıp beni güya aklınla alt etmeye çalışıyorsun. Oysa ben senden daha akıllıyım. Sen Mehdi'sin, bunu adım gibi biliyorum. Oo, bakıyorum yanaklarına kan gelmiş. Gücün yerine geliyor anlaşılan. Şurada mangalın başında duran adamı görüyor musun? Onun adı Hattakay'dır. Yedi iklimin en namlı işkencecisidir. Korların üzerinde az sonra senin tenine değecek olan demir çubukları kızdırıyor. Beni kandıracağını sandın ama işkence şimdi başlayacak. Hattakay. Duvardan hücredeki konuşmaları dinleyen Bünyamin, Ebrehe'nin Hattakay'a Arapça bir şeyler söylediğini işitti. Belli ki ondan işkenceye başlamasını istiyordu. Ama bu sırada beklenmedik bir şey oldu. Bünyamin Hattakay'ın sesini tanımıştı. Hattakay, ''Saatim durmuş ey büyük efendi, seninki mutlaka çalışıyordur. Söyle bana tam olarak saat kaç, sabah oldu mu?'' Ebrehe, ''Gün neredeyse doğacak ama hani sen Arapçadan başka dil bilmiyordun, bizim dilimizi nereden öğrendin?'' ''Ne o, yüzünde bir tuhaf olmuş senin, yoksa cüzzamlı mısın?'' ''Cüzzamlı değilim ey büyük efendi, mangaldaki korların sıcaklığı yüzümdeki bal mumunu eritti. Benim de hoşlandığım bir şey değil bu.'' ''Sen Hattakay değilsin. Hattakay nerede? Kimsin sen?'' ''Hattakay dün geceden beri ayağına bir taş bağlı olduğu halde saray burnu açıklarında balıklarla birlikte uyuyor. Benim kim olduğuma gelince, ben vaktiyle Bağdat Paşası'nın oğlunun aşık olduğu Dilber'e benzeterek kaçırdığı o ünlü hırsızım. Ama dur, önce şu hücre kapısını kilitleyeyim de adamların başıma bela olmasın. Ne yapıyorsun? Zülfiyar, Zülfiyar, yetişin. Boş yere bağırıp durma. Artık seni kimse kurtaramaz ey büyük efendi. Bu arada ters bir şey yapmaya da kalkma. Çünkü gözlerim iyi görmez ama bu mesafeden de pistolle hedefi ıskalamam doğrusu.'' Bünyamin Hattakay olduğunu ileri süren kişinin son sözlerini işitemedi. Çünkü Ebrehe'nin feryatlarını duyan Zülfiyar ve adamları bağırıp çağırarak kapıya gelmişler ve kırmaya çalışıyorlardı. Buna rağmen büyük efendinin öfke ve korku dolu çığlıklarını işitmek mümkündü. ''Tanıdım seni namussuz sefil, pis dilenci, domuz eti yiyen kara köpek.'' Bünyamin olanları görmek için odasından çıktığında kendini bir kargaşanın ortasında buldu. Zülfiyar ve adamları kapıyı kırmak için var güçleriyle çalışıyorlardı. Adamın biri büyük bir düşüncesizlikle demir kilide pistolle ateş etti. Böylece kapıyı açacağını sanmıştı. Ama kurşun kilidi artık maymuncukla bile açılamayacak duruma getirince hatasını anladı. Bu yüzden dakikalar boyunca kapıyı kırabilecekleri bir kütük aradılar ama bulamadılar. Sonunda Zülfiyar gemilerde kullanılan türden bir güverte topunun getirilmesini emretti.